Ayrım 14.
Önce birbirleriyle uzun uzun kucaklaştılar, sonra iki adım geri çekildiler, yukarıdan aşağıya birbirlerini süzdüler. Hepsi o anda kafalarından ve yüreklerinden aynı düşünceyi, aynı duyguyu geçirdiler. İyi ki birbirimize kenetlenmesini biliyoruz, iyi ki birbirimize böyle sıkı sıkıya sarılabiliyoruz. Beyler, dedi Demirel, hadiseyi garipsedim. Aslında böyle bir şey yapacaklarına başta pek ihtimal vermedim. Bir süredir ortada böyle rivayetler dolaşıyordu ama yine de pek ihtimal vermedim. Siz gelmeden önce askerlere bir mektup yazdım. Sonra tekrar okudum. Kendi kendime düşündüm. Ben bunu kime, niye göndereceğim? Göndersem ne olacak? Demirel'in kurmayları nefes almadan liderlerini dinliyordu. Biraz rahatladılar. Oturduğu koltuktan Demirel ayağa kalktı. Odanın geniş penceresine doğru yürüdü. Sonra ellerini kollarını sallayarak odanın içinde dört dönmeye başladı. Bizim fikrimiz var. Biz milliyetçi, muhafazakar, hürriyetçi, hak hukuk arayan bir kuruluşuz. Bu fikir ortadan kalkmaz. Bize oy verenlerin dışında bizim de bir kadromuz var. Bu fikir elbette bir yere akacak. Çok partiden vazgeçilmeyeceğine göre, en kuvvetli kadroda biz olduğumuza göre kaybolmayın. Partilerin kapatıldığını duyduğu anda, hemen o anda kendisinde uyanan düşünceyi kurmaylarına tek bir cümleyle aktardı. Yeni bir parti kurmak için hazırlıklara geçin. Hazırlıklarınızı ona göre yürütün. Serbest fırka 97 gün olmuş, kapatılmış ama hala yaşıyor. Bundan ders almasını bilmek lazım. Bizler yasaklı olabiliriz. Parti kurma faaliyetine katılamayabiliriz. Hazırlıklı olun derken bunu kastediyorum. Ama benim sizden istediğim şudur. Demokrasi şuurunu dağıtmayın. Demirel'in bu düşünceleri bu olaydan 1,5 yıl kadar sonra partilerin yeniden kurulmaya başlandığı günlerde iyice boy verecek ve sağ taban tapulu arazi üzerine gecekondu kurdurmayacaktı. Demokrasi şuurunun dağılmaması bir süre sonra Demirel'in tapulu araziye gecekondu kurdurmam sözüyle bütünleşecek ve tapulu arazi üzerine gecekondu kurdurulmayacaktı. Nitekim kurdurulmadı da. Demirel'in karşıtları son yıllarda AP'den kopmuş ve siyasal faaliyetlerini meclis içinde ya da dışında başka kuruluşlarda sürdürmüş olan eski AP'liler, Ankara'da Anadolu Kulübü'nde oturmuş sevinçten neredeyse göbek atıyorlardı. AP kapanırsa kapansın, sağ bir parti içinde hemen toplanır, yüce milletin huzuruna yeniden çıkar. Burada önemli olan CHP'nin kapatılmasıdır. Askerler 27 Mayıs'ta Demokrat Parti'yi kapattılar ama CHP açık kaldı. İşte 12 Eylül'ün tarafsızlığı şimdi daha iyi anlaşılıyor. 27 Mayıs'ın rövanşını şimdi almış olduk. Bu çok iyi oldu. AP ile CHP arasındaki mal varlığı dengesizliği de ortadan kalktı. Ulus'taki iş hanı ile İş Bankası hisseleri şimdi CHP'nin elinden artık gitti. Bizim partimize gelince, Adalet Partisi'ni zaten bu hale getirenler, Türkiye'yi de aynı zamanda ihtilal ortamına getirenlerdir. Şimdi memlekete yeni bir hava gelir. Bu kadrolar gider, yenileri gelir. Daha sonra bazılarının Milliyetçi Demokrasi Partisi kuruluşunda görev aldığı bilinen bu eski AP'liler, o günlerde yine de Demirel'i ziyaret etmekten kendilerini alamadılar. Kendi aralarında oluşturdukları bir grup Demirel'e gittiğinde, kendi aralarından seçtikleri ve daha sonra MDP'den milletvekilliği sırasında adaylığı veto edilecek olanlardan biri şunları özetledi. Efendim, bizim parti kapanırsa kapansın. CHP'nin kapanmasıyla biz şimdi onlardan intikamımızı almış olduk. Eğer biz görevde olsaydık, CHP'ye dokunabilecek miydik? Demirel ayağa kalktı, tek bir cümle söyledi. Görüşme burada bitmiştir. Hemen ondan sonra kendisini ziyarete gelen bir başka gruba ve ondan sonra ve ondan sonraki günlerde kendisiyle görüşmeye gelip CHP'nin kapatılmasına sevinenler için Demirel hep aynı nitelemeyi kullanacaktı. Budalalar, bunlar daha bir şeyin farkında değil. CHP'nin kapatılmasından sevinç duyan grup aslında bu olaydan önce zaman zaman Demirel'e geliyor ve kendisine partiler kapatılmayacak, askerlerle diyalog kurmak gerek, zaman zaman sizin burada sert konuştuğunuz biliniyor. Onun için isterseniz biraz daha ahenkli davranın yolunda öğütler veriyordu. Ama aynı grubun askerlerle sohbet sırasında bu partileri de kapatmak gerek. liderlere de yasak getirmek gerek yolundaki sözleri elbette Güneş Sokağı'na ulaşıyordu. Demirel kendi konuşmasını dinleyip ona "Beyefendi çok haklısınız" diyenlerin bu konuşmaları askerlere aktarırken yine iyice sapıttı deyimleriyle aktardıklarını çok iyi biliyordu. İlginçtir, Demirel'in aleyhinde sağda solda atıp tutan bu insanlar 12 Eylül'den hemen sonra Demirel Hamza Koy'da iken her rastladıkları AP'liye "Yahu Süleyman Bey'i ben telefonla aradım, sen aradın mı?" diye soranlar ya da "Üç gündür Süleyman Bey'i arıyorum ama bir türlü bağlanamıyor" diye etrafa caka satanlardı. Demirel arkadaşlarına partilerin kapatılması ile ilgili düşüncelerini daha sonra ve oldukça sık bir biçimde şöyle özetleyecekti. Osmanlılardan beri aslında bu iş hep böyle sürüp gitti. Millet iradesi hep hocalardan, bürokratlardan, askerlerden oluşmuş olarak kabul edildi. Tarihte hep böyle bir saç ayağı görüldü. Zaman zaman ulemalar açığa çıktı, zaman zaman bürokratlar. Dünyadaki bütün ülkelerde askeri harekatlar incelenirse, görülür ki bu hareketler o memleketi ileriye götürmüyor, memlekete 20-25 yıl kaybettiriyor. Türkiye'de insan kolay yetişmiyor, kadro kolay yetişmiyor. 1960'ta 27 Mayıs bir siyasi kadroyu yedi. O kadro kolay yetişmemişti. Kurtuluş Savaşı'ndan geçen kadroydu. Tek parti dönemini de yaşamıştı, çok partiye geçişi de yaşamıştı. 1960'tan sonra gelen kadrolar da çok partili hayatın nasıl işlediğini görmüşlerdi. 1960'tan sonraki kadrolar 20 yılda yetişmiş kadrolardır. Onun için siyasetçi kolay yetişmez. Memleket için işte bu sebeple endişe ederim. Söylediklerimin orduyla ilgisi yoktur. Ordu bizim ordumuzdur, milletin ordusudur. Orduya söz söyletmeyiz. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile CHP Genel Sekreter Yardımcısı Hayrettin Uysal, Tarım Bakanlığı'nın önünde karşılaştılar. Tam caddenin öbür tarafına geçerken birbirlerini görünce durup selamlaştılar. Hayrettin Uysal, "Sayın hocam, partiler kapatıldı. Herhalde siz de biz de yasaklanacağız. Ne diyorsunuz siz bu işe?" Erbakan hiç beklemeden son derece soğukkanlı bir biçimde ve hatta biraz da tebessümle soruyu hemen yanıtladı. "Bak muhterem kardeşim, bizde A takımı, B takımı, C takımı yoktur. Bizde takımlar hep aynıdır. Bu sebeple beni, seni, bizi bir kenara bırakırız. Tevekkülle karşılarız. Partilerin kapatılmasına gelince milli selamet kapatılır, yerine milli istikamet kurulur." Dil ve İstihbarat Okulu'nda bir yandan yemek yiyen MSP'liler, bir yandan da TRT'nin 13.00 haber bültenini dinliyorlardı. Spiker'in "siyasi partilerin bugünden itibaren feshedilmiştir" cümlesini duyunca yerlerinden fırladılar. "Aa!" nidalarını verdiler. Ama tepkileri de bu nidayla sınırlı kaldı. O sırada yargılanıyorlardı. Hemen hepsinin aklına aynı soru geldi. Parti kapatıldı. Acaba şimdi bunun bizim davamıza etkisi olur mu? Şaşkınlığın ardından kendi işlerinde sakladıkları ilk duygu işte bu endişeydi. Durdular. Ardından 27 Mayıs'ı düşündüler. İçlerinden hiçbir biçimde açığa vurmadan bu ihtilal 27 Mayıs'ın aksine gittikçe hız alan bir füzeye benziyor diye geçirdiler. Aralarındaki hukukçular o günün koşullarında garip gelecek sorular yönelttiler. Anayasa Mahkemesi yürürlükte, peki partileri neden Anayasa Mahkemesi kapatmadı da Milli Güvenlik Konseyi kapattı? Partilerin kapatılmasıyla ilgili olarak ne çevrelerine ne de birbirlerine çok fazla renk vermediler. Çünkü uzun bir süreden beri hapis yatıyorlardı. Erbakan'ın Hayrettin Uysal'a aktardığı "Milli Selamet Partisi kapanırsa Milli İstikamet Partisi kurulur" sözü de sadece bir politikanın ve inanışın toplumdaki daha sonraki yıllarda yeniden sürdürüleceğine ilişkin bir görüşten öteye gitmiyordu. Ama bir kararlılığı vurguluyordu. Yoksa partilerin kapatıldığını duydukları an özellikle içeride bulunanlar yeni bir parti kurulmalı düşüncesine teğet bile geçmediler. Önlerinde koskoca bir yargılama vardı. Mahkemeler, mahkemeler, mahkemeler. Nasıl sonuçlanacağı da hiç belli değildi. Siyasetten ağızları iyice yanmıştı. Yoğurdu üfleyerek yemekte oldukları da 3 yıl sonra açıklık kazanacaktı. Refah Partisi 1983 yazında o hız ve coşku içinde arka arkaya kurulan partilerin 14.sü olacaktı.
TRT'nin 13.00 haber bülteni Dil ve İstihbarat Okulu'ndaki o sırada yemek yemekte olan MHP'lileri de partilerin kapatılmasından haberdar ediyordu. MHP'lilerde uyanan ilk düşünce bizim için zaten bir şey fark etmez ki, biz zaten yargılanıyoruz oldu. Yargılanmayla birlikte onlar için başlayan süreç MHP'lileri bu konuda neredeyse duyarsız olma noktasına getirmişti. Tıpkı MSP'liler gibi. MHP'liler de partilerin kapatıldığı günlerde yargılanmalarını düşünüyorlardı. Üstelik aralarındaki arkadaşlarının büyük çoğunluğu idam istemiyle yargılanıyordu. Hangi siyasal düşüncede olursa olsun idam istemiyle yargılanan insanların kendi kurdukları bir partinin ki o parti daha sonra onların başına idam istemine varıncaya dek iş açmış olsa dahi yine de kayıtsız kalmaları çevreleri tarafından yadırgandı. İdam istemiyle yargılanırken böyle bir durumla karşılaşmak herhalde o insanlarda ancak kendilerinin dile getirebilecekleri duygu ve düşünceler uyandırıyor. Onlarda uyanan duygu kendileriyle ilgili olmayan bir nitelik taşıyordu. Radyodan haberi dinlediklerinde kendileri için birbirlerine söyledikleri "fark etmez bizim için" düşüncesi hemen 3-5 dakika sonra garip bir sevince dönüştü. Çok iyi oldu. CHP'nin malları şimdi ellerinden alındı. İş Bankası'ndaki hissesi böylece bitti gitti. Bir başka MHP'li atıldı ağzındaki lokmayı çiğnerken. AP'nin genel merkezi de çok iyi döşenmişti. Onlarınki de ellerinden gitti. Çok iyi oldu. İşin 120 yıllık sürecindeki boyut unutulmuş, belki de hiçbir zaman bu bilince varılmamış, oturulmuş şimdi onun hanı gitti, bunun hamamı gitti gibi çok yüzeysel değerlendirmelere yönelinmişti. Üstelik bunlardan belli bir sevinç duyulduğunu da saklamayarak. Alparslan Türkeş'te duruşmalara gidip gelirken kesin bir yargı oluştu. Partiler kapatıldı, şimdi yeni bir parti kurmak gerekir. 1983 Mayıs'ı geldiğinde bu konuda pek geç kalmayacaklardı. Onların felsefesine inananlar parti kurma hazırlıkları resmen başladığında çalışmalarını iyiden iyiye sonuçlandırmak üzereydiler. MHP'lilerin bir bölümü muhafazakar partiye duydukları inancı vurgularken bir başka bölümü onların bu düşüncesini paylaşmayacak ve aynen şöyle söyleyeceklerdi. Başka bir partiye ne gerek var? İşte ANAP var ya. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de siyasal partilerin kapanmasından hiç endişe duymadı. Hatta 1982 Anayasası'nın geçici maddeleriyle birlikte yürürlüğe girecek olan liderlere ve kadrolarına konulan yasaklardan dolayı tepkisizliğini yine korudu. Sadece Ecevit'in belli aralıklarla tutuklanması ve mahkum olmasından duydukları rahatsızlığı Amerika Ankara'ya iletti. Düşünce suçlarına yönelik açılan davalara ilgi gösterdi. Partilerin kapatılmasına siyasal açıdan bir tepki duymuş olsa bile bunu hiçbir zaman yansıtmadı. Çünkü Türkiye ile ilgili bir soru yöneltildiğinde Amerikalılar her zaman aynı güven içinde aynı karşılığı veriyordu. Askerler verdikleri sözü tutacaklar, demokrasiye mutlaka dönecekler. Açıkladıkları takvimi, demokrasiye dönüş takvimini harfiyen uyguluyorlar. Uygulama sırasında bazılarının görüşlerine denk düşmeyen kararlar alabilirler. Ama asıl olan onların demokrasiye dönüş kararlılıklarıdır. Bugüne kadar da bu ilkelerinden dönmüş olduklarına dair hiçbir ipucu yok ortada. Bu nedenle partilerin kapatılmış olmasını soğukkanlılıkla değerlendirmek gerekir. Ancak çok daha sonra 1983 Mayıs'ında Büyük Türkiye Partisi'nin kapatılışını Amerika endişe ile karşılayacaktı. Büyük Türkiye Partisi'nden dolayı değil, ANAP'ın da başına acaba benzer bir şey gelebilir mi kaygısıyla. Ya da Doğru Yol Partisi hakkında 1984 yılında Anayasa Mahkemesi'nde açılacak kapatma davası nedeniyle yeniden kaygılanacak ve artık bu tepkisini Özal iktidarına yansıtmaktan çekinmeyecekti. Askeri yönetim dönemi sona ermişti. Artık Türkiye'de siyasal partilerle ilgili önlemlere ve hele de kapatmaya kadar gidecek gerginliklere ne gerek vardı? Türkiye'deki iş çevreleri de siyasal partiler kapatıldığı zaman tıpkı Amerika gibi tepkisiz kaldılar. 12 Eylül'ü başlangıçtan beri en çok destekleyen grupların başında iş çevreleri gelmişti. Bu nedenle alınan kararların zaten çoğunluğunu benimsiyorlardı. Partilerin kapatılmasını da umursamadılar. 12 Eylül'den önce son 10-15 yıl içinde yapılan seçimlerde sürekli olarak her iki büyük partiye de mali açıdan destek olmuşlardı. Hem AP'yi hem de CHP'yi mali açıdan sürekli ve aynı anda ve aynı seçimlerde kollamışlardı. Bunun tek bir istisnası vardır. 1979 Senato kısmi seçimleri. Ecevit iktidarına karşı yayınladıkları ilanlarla CHP'ye açıkça tavır koyan iş adamları 1979 yılına gelindiğinde CHP ile ipleri tümüyle koparmışlardı. Aralarındaki bağlar uzlaşmaz biçimde parçalanmıştı. İş çevreleri Ecevit'ten vazgeçmişler ve kısa bir süre için sırt çevirdikleri AP'ye yeniden destek olunması gerektiğine inanmışlardı. İşte bu nedenlerle son 10-15 yıl içinde yapılan seçimler içinde sadece 1979 Senato ara seçiminde yalnızca Adalet Partisi'ni desteklemişlerdi. 1979 seçimleri iş çevrelerinin bir bütün olarak tek bir siyasal partiyi destekledikleri tek seçimdi. Onlar Süleyman Bey'in iktidara gelmesini istiyorlardı. Partiler kapatılınca iş çevrelerinin değerlendirmesi şöyle oldu. Tam anlamıyla bir askeri yönetim gelmiş oluyor. Ne zaman sona ereceği belli olmayan bir geçiş dönemi başlıyor. Aralarından çok ama çok azı Süleyman Bey'e yazık oldu diyecekti. Avrupa gerçeği ve romantikler. Partilerin kapatılmasına en sert tepki Avrupa'dan geldi. Avrupa'nın çeşitli kurum ve kuruluşlarından. Bu tepkilere rağmen Avrupa ile Türkiye ilişkileri 1980-1983 arasında hiçbir zaman kopmadı. İnceldi, inceldi ama kopmadı. İnceldi, inceldi, pamuk ipliğine dönüştü ama kopmadı. Amerika'da Avrupalılara sürekli telkinde bulunarak Türkiye ile ilişkilerini hiçbir zaman koparmamalarını istedi. Türkiye'de partiler kapatıldığında Avrupa Konseyi tatildeydi. Bu nedenle Türkiye ilk tepkiyi partilerin kapatılmasından bir hafta sonra Londra'da toplanan Sosyalist Enternasyonel'den aldı. 23 Ekim'de Londra'da toplanan Sosyalist Enternasyonel, Türkiye'de partilerin kapatılmasını ağır bir dille protesto etti. Bunu 4 Kasım'da Avrupa Ekonomik Topluluğu AET'nin tebligatı izledi. AET Komisyon Başkan Yardımcısı Natali, Komisyon Başkanı Gaston Thorn adına AET katındaki Büyükelçi Cenap Keskin'e Türkiye'ye AET'den yapılacak yardımların dondurulacağını bildirdi. Hemen ardından da komisyon adına yayınlanan bildiride Türkiye'deki gelişmeler bu ülkenin demokrasiye döneceğine ilişkin endişelerimizi artırmaktadır denildi. Kapıdaki yüksek rütbeli subay dikkat diye bağırdı. İçeride bulunan Milli Güvenlik Konseyi üyeleri, Genelkurmay Daire Başkanları ile birlikte 8 sivil ayağa kalktı. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay'daki briefing salonuna girdikten sonra kapılar kapatıldı. Salonda Başbakan Bülent Ulusu, Başbakan Yardımcıları Turgut Özal ve Zeyyat Baykara, Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kamuran Gürün ile Türkiye'nin NATO Büyükelçisi Osman Olcay, AET Büyükelçisi Cenap Keskin ve Avrupa Konseyi Büyükelçisi Semih Günver yan yana oturuyorlardı. 1981 Mart'ındaki bu toplantıyı Evren açtı. Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik çeşitli tepkiler var. Bunları değerlendirmek için toplandık. İsteyen soru sorabilir. Avrupa'daki görevli büyükelçiler bulundukları yerlerdeki gelişmeleri özetledikten sonra MGK Genel Sekreteri Saltık, Büyükelçi Günver'e bir soru yöneltti. 27 Mayıs ile 12 Mart'ta Avrupa Konseyi nasıl tepki gösterdi? Bir de şunu merak ediyorum. 1967'de Yunanistan'da albaylar yönetime el koydukları zaman Avrupa Konseyi'nin tavrı Yunanistan'a karşı ne oldu? 27 Mayıs'tan sonra devreye hemen kurucu meclis girmişti. Ama buna rağmen 27 Mayıs sonrasında Avrupa Konseyi'ne hiçbir milletvekili gönderilmemişti. 12 Mart'ta ise zaten parlamento açıktı. Dolayısıyla bu tür bir sorunla karşılaşılmamıştı. Ama şimdi... Gerçi 12 Eylül'den hemen sonra Turan Güneş, Cevdet Akçalı, Metin Toker, Besim Üstünel, Strasbourg'a gitmişler ve ülkede askerlerin yönetime el koymak zorunda kaldıklarını iletmişlerdi. Buna rağmen Avrupa Konseyi'nin hemen her dönem toplantısında 1983 Kasım seçimlerine dek hatta ondan da sonra 1984 yılında seçimlerden sonra dahi Avrupa Konseyi'nin tepkilerini Türkiye sürekli olarak ensesinde hissetmeye devam edecekti. Yunanistan ise albaylar rejimiyle birlikte kendi isteğiyle Avrupa Konseyi'nden 1967 yılında çekilmiş, daha sonra 1975 yılında yeniden konsey üyeliğine dönmüştü. Turgut Özal'ın merak ettiği ve toplantıda yönelttiği soru Avrupa Konseyi'nde Yahudi lobisinin olup olmadığı idi. Büyükelçi Günver, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'nde söz hakları var ama oy hakları yok biçiminde karşıladı. Bu toplantıyı Nisan 1981'deki ikinci bir toplantı izleyecekti. MGK üyeleriyle birlikte bu kez Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Müsteşar Kamuran Gür'ün, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Profesör Suat Bilge ile Büyükelçi Semih Günver bir araya geleceklerdi. Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen toplantının gündemi, Mayıs ayı sonunda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısına Türkiye'den bir heyetin gidip gitmeyeceği idi. Tartışmalar sonucunda MGK üyesi Orgeneral Nurettin Ersin ile Orgeneral Sedat Celasun, milletvekillerinin süresi bittiğine göre artık yeniden göndermeye gerek yok, dedi. Suat Bilge onları destekledi. Daha önce Avrupa Konseyi toplantılarına katılmış olan milletvekilleri bir yıllığına seçilmişlerdi. Şimdi onları yeniden seçecek bir makam Türkiye'de bulunmuyor. Bunun üzerine Devlet Başkanı Evren konuyu noktaladı. Demek ki yapacak bir şey yok. Evren'in bu sözlerine rağmen yine de toplantıda kesin bir karar alınmamasına özen gösterildi. Avrupa Konseyi'nin tavrına bakılacaktı. Eğer Avrupalılar olumsuz bir karar alırlarsa zaten sorun kalmıyor. Türkiye'de Celasun ve Ersin'in tezleri doğrultusunda hiç kimseyi göndermemiş oluyordu. Yok, eğer Avrupa Konseyi toplantıya Türkler de katılsın kararına varırsa o zaman eski milletvekilleri yeniden Strasbourg'un yolunu tutacaklardı. Mayıs toplantısında Türkiye'den kimse katılmadı. Avrupa Konseyi Türkiye'de siyasal partiler kapatıldığında gerçi tatildeydi. Ama Mayıs toplantısından sonra ilk kez Kasım'da bir araya gelecek olan Avrupa Konseyi ile Türkiye arasındaki ilişkiler işte bu donma noktasındaydı. Sadece o gün için değil ama Türkiye'de askeri yönetim devam ettiği sürece Kuzey ve Güney Avrupalılar Türkiye'ye ilişkin kararlarda genellikle aynı doğrultuda oy kullanacaklar ama hep farklı pencerelerden bakacaklardı. İspanyollar, Portekizliler ve Yunanlılar geçmiş yıllarda askeri yönetimleri yaşadıkları ve kendilerini yeniden böyle bir tehdit altında hissettiklerinden dolayı orada kullandıkları oylarla gerçekte kendi ülkelerine mesaj göndermiş oluyorlardı. Bir yandan Türkiye'deki askeri yönetimi onaylamıyorlar, öte yandan da Türkiye'nin demokrasiye dönmesi için nasıl yardım gerekirse bize bir şey düşüyorsa onu yapalım diyorlardı. Kuzeyli ülkeler, özellikle İskandinavlar, kendi demokrasi anlayışlarından dolayı bir ülkede askeri yönetimin bulunabileceğini düşünemiyorlar ama bir yandan da Türkiye'ye zaman zaman şans tanıma eğilimlerini belli ediyorlardı. Partilerin kapatılmasıyla ilgili Avrupa Konseyi Delegeler Toplantısı başlamadan önce Büyükelçi Semih Günver derin derin düşünüyordu. Kim bilir şimdi kimler neler soracaktı. Gerçi hazırlıklıydı ama böylesine çapraz bir konuda insanın karşısına öyle ters sorular çıkabilirdi ki bazen diplomatlık bile işi idareye yetmeyebilirdi.